Ayrım 43.
Sayfa 325. Sürükleyici bir konuşması vardı. Bilginlik taslardı ama öğretmen onun dil yanlışları yaptığını fark etmişti. Yolcuların masraf pusulalarını iddialı bir şekilde hazırlardı ama alışık gözler bunlarda arada bir imla yanlışları bulurdu. İçinden pazarlıklı, obur, avare, becerikli bir adamdı. Hizmetçilerini hor görmezdi. Bunun sonucu olarak da artık karısı hizmetçi tutmaz olmuştu. Bu dev anası kıskançtı. Ona öyle geliyordu ki bu zayıf, sapsarı adam bütün alemin büyük istek duyduğu bir nesneydi. Her şeyin üstünde kurnaz, dengeli bir adam olan Thénardier, ılımlı cinsinden bir alçaktı. Bu cins en kötüsüdür, buna riyakarlık karışır. Yalnız bu demek değildi ki Thénardier de gerektiğinde en aşağı karısı kadar öfkeli değildi. Ne var ki bu pek seyrek olurdu. O gibi anlarda bütün insanlığa kızar, içinde sönmez bir kin ateşi yanardı. Bazı kimseler vardır durmadan öc alırlar, başlarına gelen her şeyden karşılarındaki herkesi suçlarlar. İlk önlerine gelene haklı bir şikayet gibi umut kırıklıklarını, iflaslarını, hayatlarının felaketlerini hep birden fırlatmaya hazırdırlar. O da bunlardan olduğu için bu maya içinde kabardığından, ağzında, gözlerinde kaynadığından pek korkunç olurdu. O zaman onun gazabıyla karşılaşanın vay haline. Bütün bu meziyetlerinden başka Thénardier dikkatli, keskin görüşlüydü. Yerine göre ya susar ya çok konuşurdu. Ama daima keskin bir zeka ile davranırdı. Dürbünle bakarken gözlerini kırpıştırmak alışkanlığında olan denizcilerin bakışına benzer bir şey vardı onda. Thénardier bir devlet adamıydı. Koltuk meyhanesine adımını atan her yabancı Thénardier kadını görünce işte evin efendisi derdi. Hatta evin hanımı bile değildi o. Efendi de hanım da kocasıydı. Kadın yapıyor, adam yaratıyordu. Her şeyi görünmez, sürekli bir manyetik davranışla idare ediyordu. Bir kelime yeterliydi, bazen bir işaret. Dev anası söz dinliyordu. Karısı için Thénardier, kadın bunun pek farkında değildi ama olağanüstü bir yaratıktı. Yaratılışının meziyetleri vardı bu kadında. Hiçbir zaman hatta bir şey üzerinde Bay Thénardier ile anlaşamasa bile, bu olmayacak bir şeydi ya, her ne olursa olsun kocasını açıktan açığa haksız çıkarmazdı. Yabancılar önünde kadınların sık sık yaptığını hiçbir zaman yapmazdı. Her ne kadar birleşmelerinin sonucu kötülük olduysa da Thénardier kadının kocasına bağlılığında bir hayranlık vardı. Bu gürültülü et dağı sıska despotun küçük parmağının işaretiyle hareket ediyordu. Cüce, gülünç yönünden bakılırsa evrensel yüce şeydi bu. Maddenin zekaya duyduğu hayranlık. Çünkü bazı çirkinlikler varlıklarını ebedi güzelliğin derinliklerinde bulunmalarına borçludurlar. Thénardier'de bilinmez bir şey vardı. İşte bu adamın bu kadına hükmetmesi buradan geliyordu. Hatta bazen kadın onu yanan bir mum gibi görürdü. Bazen de bu adam ona bir pençe yemiş gibi gelirdi. Bu kadın müthiş bir yaratıktı. Yalnız çocuklarını sever, yalnız kocasından çekinirdi. Memeli hayvan olduğu için anneydi. Zaten analığı kızlarında duruyor, ileride göreceğimiz gibi oğullarına kadar uzanmıyordu. Adamın tek düşüncesi vardı, zengin olmak. Bunu başaramıyordu. Bu büyük kabiliyette buna layık bir alan yoktu. Montfermeil'de Thénardier iflas ediyordu, sıfırda iflas mümkünse. İsviçre'de, Pirenelerde bu meteliksiz adam milyoner olurdu. Ama hancının kaderinin kendisini bağladığı yerde otlaması gerek. Elbette ki bu hancı kelimesi dar bir anlamda kullanılmıştır, bütün bir sınıfın hepsini kapsamaz. 1823 yılında Thénardier'in 1500 frank kadar sağa sola ufak tefek borçları vardı, bu da onu kaygılandırıyordu. Kendisine karşı kaderin inatçı haksızlığı ne olursa olsun Thénardier, ilkel toplumlarda bir meziyet, medeni toplumlarda bir ticaret malı olan şeyi, konukseverliği, daha derinliğe, en modern şekliyle en iyi anlayan kimselerden biriydi. Ayrıca olağanüstü bir kaçak avcıydı, nişancılığı da ün salmıştı. Öyle bir soğuk, sakin gülüşü vardı ki hele bu pek tehlikeliydi. Hancılık usulleri bazen ondan şimşek gibi fışkırırdı. Karısının kafasına yerleştirdiği meslek vecizeleri vardı. Bir gün onu öfkeyle, alçak sesle, "Hancının işi rastgelene yavan yahni, dinlenme, ışık, ateş, kirli çarşaflar, hizmet, pireler, gülümseme satmaktır." diyordu. Geçenleri durdurmak, zayıf keseleri boşaltmak, şişkinleri namusluca hafifletmek, yolculuk eden aileleri saygıyla barındırmak, erkeği tırtıklamak, kadını soyup soğana çevirmek, çocuğu ayıklamak, açık pencereyi, kapalı pencereyi, ocağın başını, koltuğu, sandalyeyi, iskemleyi, tahta sırayı, tüy yatağı, pamuk yatağı, saman yığınını hesaba yazmak. Gölgenin aynayı ne kadar eskittiğini bilmek, onu da tarifeye yazmak. Cehennemin bütün şeytanlıkları adına yolcudan her şeyin parasını almak, hatta köpeğinin yediği sineklerin parasını bile. Bu kadınla bu adam birbiriyle evlenmiş hileyle öfkeydi. İğrenç, korkunç bir birleşme. Kocası zihninde evirip çevirip bir şeyler tasarlarken tenar diye kadın da ortada olmayan alacaklıları düşünmezdi. Ne yarın ne de dün için tasalanırdı, bütünüyle öfkesiyle o dakikayı yaşardı. Bu iki yaratık işte böyleydiler. Cosette onların arasındaydı, onların çifte baskısı altındaydı. Hem bir değirmen taşıyla ezilen hem de kıskaçla parçalanan bir insan gibiydi. Adamın da kadının da her birinin değişik davranışları vardı. Cosette çok dayak yerdi, bu kadından gelirdi. Kışın yalın ayak dolaşırdı, bu da kocadan gelirdi. Cosette inerdi, çıkardı, yıkardı, fırçalardı, ovardı, süpürürdü, koşardı, çok yorulurdu, soluk soluğa kalırdı, ağır şeyleri oynatırdı, çelimsiz haliyle ağır işler yapardı. Hiç acıyan olmazdı. Zalim bir hanım, zehir gibi bir efendi. Cosette içinde tir tir titrediği bir ağa yakalanmış gibiydi. Tenar diye meyhanesiydi bu ağa. Baskının en mükemmelini bu uğursuz hizmetçilik işi yerine getirmişti. Örümceklere hizmetçilik eden bir sineğin durumuydu bu. Zavallı çocuk hiç direnmiyor, susuyordu. Böylece ta şafaktan beri insanlar arasında küçücük çırılçıplak kaldıkları zaman, Tanrı'dan ayrılan bu ruhlarda, bu yaratıkların içinde acaba nasıl bir şeyler geçiyor? 3. İnsanlara şarap, atlara su gerek. 4 yeni yolcu gelmişti. Cosette üzgün üzgün düşünüyordu. Çünkü 8 yaşında olmasına rağmen o kadar acı çekmişti ki yaşlı bir kadının üzgün haliyle hayallere dalıyordu. Tenar diye kadının vurduğu bir yumruk göz kapağını morartmıştı. Bu da arada sırada tenar diye kadına gözünün üstündeki şişlikle ne de çirkin ama değil mi dedirtiyordu. Cosette düşünüyordu. Gece olmuştu, kapkaranlık gece. Çıka gelen yolcuların odalarındaki testileri, sürahileri birdenbire doldurmak gerekmişti. Su deposunda hiç su kalmamıştı. Onu bir parça rahatlatan Thénardier'lerin evinde pek fazla su içilmemesiydi. Burada susayan insan yok değildi ama bu susuzluk testiden çok ibriye başvuran cinsindendi. Bütün bu şarap bardakları dururken bir bardak su isteyen biri bunların hepsine bir vahşi gibi görünürdü. Gene de öyle bir an geldi ki çocuk titredi. Tenar diye kadın ocağın üzerinde kaynayan bir tencerenin kapağını kaldırdı. Sonra bir bardak alarak hızla çeşmeye yaklaştı. Musluğu çevirdi, çocuk başını kaldırmış onun bütün hareketlerini izliyordu. Musluktan azıcık bir su aktı, bardağı ancak yarıya kadar doldurdu. "Bak hele," dedi kadın, "su bitmiş." Sonra bir süre sessiz kaldı. Çocuk soluk bile almıyordu. Tenar diye kadın yarı dolu bardağı inceleyerek "adam sen de," dedi, "bu da yeter." Cosette yeniden işine devam etti ama bir çeyrek saat kadar yüreğinin göğsünde küt küt attığını duydu. Böylece geçen dakikaları sayıyor, bir an önce kendisini ertesi sabahta bulmak istiyordu. İçki içenlerden biri arada sırada sokağa bakıp haykırıyordu. "Dışarısı zifir gibi karanlık," ya da Bu saatte sokağa fenersiz çıkmak için kedi olmalı. Cosette titriyordu. Birdenbire handa kalan seyyar satıcılardan biri içeri girdi, sert bir sesle, "Benim ata su verilmemiş," dedi. "Elbette verildi," dedi Thénardier kadın. "Ben size verilmedi diyorum hatun." Cosette masanın altından çıkmıştı. "Ya evet efendim," dedi. "At su içti, kovadan içti, dolu bir kova. Hem de ben kendi elimle götürdüm ona suyu, onunla konuştum da." Bu doğru değildi, Cosette yalan söylüyordu. Satıcı, "Hele şuna bakın siz, yumruk kadar boyu var, ev kadar büyük yalan söylüyor," diye haykırdı. "Ben sana hayvanın su içmediğini söylüyorum, küçük cadaloz. Su içmediği zaman bir soluk alışı vardır ki ben bunu iyi tanırım." Cosette ayak diredi, kaygıyla bulanan, zorlukla işitilen bir sesle, "Hem de bol bol içti," dedi. Satıcı öfkeyle, "Hadi bakalım," dedi. "Uzun lafa lüzum yok, benim ata su verilsin, bu işte burada bitsin." Cosette masanın altına girdi. Thénardier kadın, "Aslında doğru," dedi. "Hayvan su içmediyse içmesi gerek." Sonra etrafına bakınarak, "Hani ya nerede öteki?" diye sordu. Eğildi. Cosette'i masanın öbür başında neredeyse içenlerin ayaklarının altına büzülmüş buldu. "Geliyor musun sen bakayım?" diye bağırdı. Cosette gizlendiği delikten çıktı. Thénardier kadın, "Matmazel atsız köpek, hadi git ata su götür," dedi. Cosette hafifçe, "Ama efendim su yok ki," dedi. Thénardier kadın sokak kapısını ardına kadar açtı. "İyi ya, git de getir." Cosette başını eğdi, gitti ocağın yanında duran boş kovayı aldı. Bu kova ondan daha büyüktü, çocuk onun içine sığıp rahatça otururdu. Thénardier kadın ocağının başına döndü, homurdanarak bir tahta kaşıkla tencerenin içindeki şeyin tadına baktı. "Kaynakta su var, o kadar güç bir şey değil ya. Galiba soğanları süssem daha iyi ederdim," diye söylendi. Sonra içinde bozuk para, biber, yabani sarımsak bulunan çekmeceyi karıştırdı. "Al bakalım Matmazel Kurbağa," dedi. "Gelirken fırından da bir büyük ekmek alırsın, işte para." Cosette'in önlüğünün yanında bir küçük cep vardı. Hiçbir şey söylemeden parayı aldı, bu cebe koydu. Sonra elinde kovayla açık kapının önünde öylece durdu. Birinin imdadına yetişmesini bekler gibiydi. "Hadi sene," diye bağırdı Thénardier kadın. Cosette çıktı, kapı kapandı. 4. Bir bebeğin olaya katılması. Hatırlanacağı gibi açık hava dükkanlarının dizisi kiliseden başlayıp Thénardier hanına kadar uzanıyordu. Gece ayini için hanımlar beyler bu yoldan geçeceklerdi. Onun için dükkanların hepsi kağıt hunilerin içinde yanan mumlarla şıkır şıkır aydınlatılmıştı. Şu anda Thénardier'lerde sofra başında bulunan Montfermeil öğretmeninin dediği gibi büyüleyici bir etki yaratıyordu. Buna karşılık gökte bir tek yıldız görünmüyordu. Tam Thénardier'lerin kapısının karşısına rastlayan bu barakaların sonuncusu bir oyuncakçı dükkanıydı. Pullarla, boncuklarla, tenekeden şeylerle pırıl pırıldı. Satıcı ilk sıraya en öne beyaz örtülerin üzerine iki ayak boyunda pembe ipekli elbiseli, başında altın gibi sarı başaklar, sahici saçlar olan mineli gözlü kocaman bir bebek yerleştirmişti. Bütün gün bu harika, 10 yaşından aşağı bütün gelip geçenlerin şaşkınlıkla karışık hayran bakışları altında olduğu yerde kalmıştı. Montfermeil'de bunu çocuğuna alacak kadar ne zengin bir baba ne de eli açık bir ana bulunamadı. Eponin'le Azelma saatlerce onu seyretmişlerdi. Cosette bile kaçamak da olsa ona bakmaya cesaret edebilmişti. Cosette elinde kova, ne kadar düşünceli, ne kadar üzgün, yorgun olursa olsun, bu harikulade bebeğe, kendi dediği gibi hanıma, doğru gözlerini kaldırmaktan kendini alamadı. Zavallı çocuk taş kesilmiş gibi durdu kaldı. Bu bebeği yakından daha görememişti. Bütün bu dükkan ona saray gibi geliyordu. Bu bebek de bebek değil, hayaldi. Uğursuz, soğuk bir sefaletin içine öyle derinlemesine batmış olan bu zavallı küçük yaratığa, bu pırıltı içinde görünenler neşe, ihtişam, zenginlik, mutluluktu. Cosette çocukluğun saf, üzgün akıllılığıyla kendisini bu bebekten ayıran uçurumu ölçüyordu. Kendi kendine böyle bir şeye sahip olabilmek için ya kraliçe ya da hiç olmazsa prenses olmak gerektiğini söylüyordu. Bu güzel pembe elbiseyi, bu güzel parlak saçları seyrettikçe düşünüyordu. Bu bebekler kim bilir ne mutludur. Gözlerini bu pırıltılı dükkandan ayıramıyordu. Baktıkça gözleri daha çok kamaşıyordu. Cenneti gördüğünü sanıyordu. Büyük bebeğin arkasında başka bebekler de vardı. Onlar sanki periler, meleklerdi. Barakanın içinde bir aşağı bir yukarı gidip gelen satıcı ona tanrı gibi görünüyordu. Bu hayranlık içinde her şeyi unutuyordu, hatta kendisine verilen siparişi bile. Birdenbire Thénardier kadının sert sesi onu gerçeğe döndürdü. ''Nasıl, kas kafalı, daha gitmedin mi? Dur bak, geleyim de ben sana gösteririm. Ne işin var senin orada? Yezit canavar, koş!'' Thénardier kadın sokağa bir göz atmış, kendinden geçen Cosette'i görmüştü. Cosette kovasını kaptı, gidebildiği büyük adımlar atarak kaçtı. 5. Tek başına küçük kız. Thénardier hanı köyün kiliseye yakın olan kesiminde olduğundan, Cosette'in su almak için Şel yönündeki ormanda bulunan kaynağa gitmesi gerekti. Artık hiçbir satıcının tezgahına bakmadı. Boulanger sokağında kilisenin yakınlarında bulunduğu sürece donatılan dükkanlar sokağı aydınlatıyordu ama az sonra son barakanın son ışığı da kayboldu. Zavallı çocuk karanlıklar içinde kaldı, karanlıklara daldı. Yalnız oldukça heyecanlandığından yürürken kovanın sapını elinden geldiği kadar sallıyordu. Böylece çıkan gürültü ona arkadaşlık ediyordu. Kızcağız ilerledikçe karanlık daha da artıyordu. Sokaklarda kimseler yoktu. Gene de onu görünce dönüp bakan, hayretle durup kalan dudaklarının arasında ''İyi ama bu çocuk bu saatte nereye gidebilir? Yoksa bir büyücü çocuk mu?'' diye mırıldanan bir kadına rastladı. Sonra kadın Cosette'i tanıdı. ''Bakın hele'' dedi, ''tarla kuşuymuş meğer.'' Şel yönünde Montfermeil köyünün sonu olan dolambaçlı, ıssız sokakları Cosette böylece geçti. Yolda evler, hatta sadece iki yanda duvarlar olduğu sürece epey cesaretle yürüdü. Arada sırada pancurların çatlağından sızan bir mum ışığı görünüyordu. Aydınlık hayattı bu. Orada insanlar vardı, bu ona güven veriyordu. Bu arada ilerledikçe farkında olmadan yürüyüşü yavaşlıyordu. Son evin köşesini dönünce durdu. Son dükkandan öteye gitmek güç olmuştu. Son evden daha ileri gitmek imkansız görünüyordu. Kovayı yere bıraktı, elini saçlarının arasına soktu, yavaş yavaş başını kaşımaya koyuldu. Ürken, kararsız çocuklarda görülen bir davranıştır bu. Artık Montfermeil bitmişti, kırlar başlıyordu. Karanlık, ıssız açıklık önündeydi. Umutsuzlukla, dehşetle, içinde hiç insan bulunmayan, hayvanlar bulunan, belki de hortlaklar bulunan bu karanlığa baktı. Dikkatle baktı, otların üzerinde yürüyen hayvanların sesini duydu. Ağaçlarda kımıldayan hortlakları açıkça gördü. Bunun üzerine kovayı yakaladı, korku ona cüret vermişti. ''Adam sende'' dedi. ''Hiç su kalmadığını söylerim.'' Kararını vermiş bir halde Montfermeil'e döndü. 100 adım atmış atmamıştı ki yeniden durdu, başını kaşımaya koyuldu. Şimdi gözünün önüne Thénardier kadın dikiliyordu. Sırtlan ağzıyla, gözlerinde alevlenen öfkeyle iğrenç Thénardier kadın. Çocuk önüne arkasına ağlamaklı bir bakış fırlattı. Ne yapmalı, ne etmeli, nereye gitmeli? Önünde Thénardier kadının heyulası, arkasında gecenin, ormanın bütün hayaletleri. Thénardier kadının karşısında geriledi. Kaynağın yolunu tuttu, koşmaya başladı. Koşa koşa köyden çıktı, ormana girdi. Hiçbir şeye bakmadı, hiçbir şeyi dinlemedi. Ancak soluğu tükenince koşmasını durdurdu ama yürümeye devam etti. Çılgın gibi gidiyordu. Koşarken ağlamak isteğini duydu. Ormanın ürperten karanlığı onu her yanından sarıyordu. Artık ne düşünüyor ne de görüyordu. Sonsuz gece bu küçük yaratığın karşısına dikiliyordu. Bir yanda bütün karanlık, öbür yanda bir zerre. Ormanın başlangıcından kaynağa kadar 7-8 dakikalık bir yol vardı. Gün ışığında sık sık geldiğinden Cosette yolu iyi biliyordu. Şaşılacak bir şey kaybolmadı. Belli belirsiz bir içgüdü kalıntısı onu yönetiyordu. Ama dallarda, çalılıklarda bir şeyler görmek korkusuyla ne sağa ne de sola bakıyordu. Böylece kaynağa geldi. Balçıklı toprakta suyun kendi kendini oyduğu tabii dar bir yalaktı bu. İki ayağa yakın derinliği vardı, çevresinde yosunlar, dördüncü Henri'nin yakası dedikleri nakışlı büyük otlar, birkaç iri taş vardı. Buradan sakin küçük bir sesle bir dere çıkıyordu. Cosette soluk alıp dinlenmedi bile. Çok karanlıktı ama bu çeşmeye sık sık gelmişti. Sol eliyle kaynağın üzerine eğilen, ona her zaman dayanak işi gören körpe çınar ağacını aradı. Bir dala rastladı, ona asıldı, eğildi, kovayı suya daldırdı. Öyle bir şiddet anındaydı ki gücü üç katına çıkmıştı. O böyle eğilmiş dururken önlüğün cebindekilerin kaynağı boşaldığını fark etmedi. Cebindeki madeni para suya düştü. Cosette onun düştüğünü ne gördü ne de işitti. Doluya yakın kovayı çıkardı, otların üzerine koydu. Bu iş bitince yorgunluktan bitkin bir halde olduğunun farkına vardı. Hemen geri dönmek istedi ama kovayı doldurmak için harcadığı güç onu öylesine halsiz bırakmıştı ki bir adım bile atması imkansızdı. Oturmak zorunda kaldı. Kendini otların üzerine attı, orada dizüstü büzülüp kaldı. Gözlerini yumdu, sonra neden olduğunu bilmeden yeniden açtı. Başka türlü yapmak elinde değildi. Yanı başındaki kovada çalkalanan su, beyaz ateşten yılanlara benzeyen halkalar yapıyordu. Başının üzerinde gökyüzü duman dalgalarına benzeyen kocaman kara bulutlarla kaplıydı. Karanlığın korkunç maskesi belli belirsiz bu çocuğun üzerine eğilir gibiydi. Bu derinliklerde Jüpiter yatıyordu. Çocuk şaşkın gözlerle bilmediği ama ürktüğü bu iri yıldıza bakıyordu. Gerçekten de yıldız o anda ufka pek yakındı, kendisine korkunç bir kızıllık veren kalın sis tabakasının içinden geçiyordu. Üzgünlük verici bir tarzda kızıla boyanan sis yıldızı daha genişletiyordu. Sanki ışıklı bir yaraydı bu. Ovadan doğru soğuk bir rüzgar esiyordu. Hiçbir yaprak ışırtısı olmayan, yazın şu belirsiz taze ışıltılarından hiçbirisi bulunmayan orman pek dehşet vericiydi. Kocaman dal yığınları korkunç şekilde dimdik duruyordu. Ormanın aralık yerlerindeki çelimsiz, biçimsiz çalılar ıslık çalıyordu. Yüksek otlar soğuk rüzgarın altında yılanlar gibi kaynaşıyordu. Böğürtlenler tırnakları dışarıda, av yakalamaya çalışan pençeli uzun kollar gibi kıvranıyordu. Rüzgarın kovaladığı birkaç kuru funda dalı çabucak geçiyordu. Kovalayan bir şeyin önünden korkuyla kaçar gibi bir halleri vardı. Her yan iç karartıcı alanlarla çevrelenmişti. Karanlık baş döndürücüdür. İnsana aydınlık gerek. Günün zıttına dalan bir kimse yüreği sıkışır gibi olur. Göz karanlığa bakınca düşünce bulanır. Güneş tutulmasında, gecede, isli donuklukta kaygı vardır en güçlüler için bile. Hiç kimse gece ormanda ürpermeden yürüyemez. Karanlıklar, ağaçlar, korkunç iki kalınlık. Belirsiz derinliklerden hayali bir gerçek çıkar. Aklın almayacağı şeyler sizden iki adım ötede bir hayalet berraklığıyla belirir. İnsan ya boşlukta ya da kendi beyninde uyuyan çiçeklerin rüyasına benzeyen belirsiz, elle tutulmaz şeylerin uçuştuğunu görür. Ufukta vahşi davranışlar vardır. Büyük kara boşluğun esintileri insanın ciğerlerine dolar. Hem korkar hem de arkaya bakmak ister insan. Gecenin kovukları, vahşileşen şeyler, ilerleyince kaybolan sessiz yüzler, karanlık dağınık saçlar, öfkeli demetler, karaya çalar renkte su birikintileri, yaslara bürünmüş üzgünlük, sessizliğin mezar gibi genişliği, bilinmeyen yaratıkların bulunma ihtimali, esrarlı dalların eğilişi, ürkütücü ağaç gövdeleri, küme küme ürperen upuzun otlar. Bütün bunlara karşı insan savunamayacak durumdadır. Ürpermeyen, dehşetin yakınlığını duymayan bir tek gözü pek yaratık yoktur. Sanki ruh karanlığa karışıyormuş gibi iğrenç bir şey sezilir. Karanlıkların bu içe işlemesi bir çocukta anlatılamayacak kadar korkunçtur.